Ayrım 12.
Atatürk'ün bana anlattıkları. Fatih Rıfkı Atay. Ali Fuat Paşa ile Erkan Harbiye Mektebi'nde aynı sınıfta arkadaşlık etmiştim. Askerlik hayatımın kanlı ve buhranlı safhalarını birlikte bulunmuştum. Beni çok sevdiğini bilirdim. Babası Fazıl Paşa beni o kadar severdi ki ara sıra gelir boynuma sarılır, senden Fuad'ın kokusunu alıyorum derdi. Mustafa Kemal'le konuşanlar arasında Anadolu'ya gitmek sergüzeştiğini, macerasını tehlikeli bulanlar az değildi. İngilizlere itimat verebilsek yahut Fransızlara kazanabilsek veya İtalyanlarla hoş geçinmeyi öğrenmezsek gibi ümitler besleyenler vardı. Şahsen bunlara inanmıyordu. Fakat inanmakta olmalıydı. Sanal fakirlerinden caydırmalıydı. Mesela bir şaiya çıkar, sefaretlerden birinin papazı Vahdettin'le mülakat aramıştır ve kendisine bilinen mülakatı teminat vermiştir. Saray ferahlık içindedir. Bu ferahlık etrafa da sirayet eder. İnsanlar her gün bu türlü başka bir şaiya ile çalkalanmaktaydı. Bir gün umumi harpte İstanbul otellerinden birinin müdürü iken tanıdığı olarak Şişli'deki evime geldi. Fethi Bey de yanındaydı. Birçok şeylerden bahsettikten sonra bana dedi ki, burada ecnebilerle temastayım. Size ne kadar emanet verdiklerini de biliyorum. Sefaretinde olursa F, sizinle görüşmek istediğini birkaç defa tekrar etti. İster misiniz sizi bizim evde buluşturayım? Fethi Bey'e doğru döndüm, kabul et der gibi baktım. Konuşalım dedim fakat eğer o istiyorsa, davet günü Madam Meyen'in salonundayız. Biraz sonra Mustafa'ya dediler, içeriye giren zat oturduğum kanepenin salonuna yerleşti. Fransızca görüşüyorduk. Ben çoktan beri Türkiye'de yaşayan bir ecnebiyim diye söze başladı. Türklerin daha doğrusu İttihat ve Terakki'nin idaresini bizzat gördüm. Ne fecidir efendim bilirsiniz. Umur olarak da şahit olduklarımı tekrar etmekten utanırım. Belki de hepsini anlatsam medeniyet alemi Türkiye'yi mahveder. Fakat dedim siz benimle görüşmek istemişsiniz. Bu hanım ve kocası delalet ettiler. Sizinle konuşmam faydalı olacağını söylediler. Bana evvel söylemek için mi bu mülakatı aradınız? İttihat ve Terakki'nin cinayetlerini evvela tasdik etmelisiniz. Ben İttihat ve Terakki'nin münessiri değilim. Nutkuna devam etti. Canım sıkılmadı diye fakat bunu mümkün olduğu kadar saklamaya çalıştım. Evet, İttihat ve Terakki'nin münessiri değilim. Fakat müsaadenizle söylemeliyim ki İttihat ve Terakki vatanperver bir cemiyet idi. Başlangıçta çok zaman sonrasına kadar ben de bu cemiyet içinde bulundum. Cemiyet hiçbir vakit sizin bu tezliflerinize hak verecek bir mahiyet almamıştır. Çok kusurları ve yanlışları olabilir ama vatanperverliğin münakaşaları üstündedir. Bu zatın bu mülakatı niçin istediğini hala anlamadım. Fakat bir küçük hatıramı ilave edeyim. Ankara'da bulunduğum sıralarda bir gün Antalya'ya geldiğini ve Madalya'nın salonunda kendisinden yine görüşenin vaadiyle ayrılmış olduğumu hatırlattığını yazdılar. Ne cevap verdiğimi tahmin edersiniz. Ecnebilerle bu temaslar beni tanıdıklarımdan birçoğunun düşüncelerimi uzaklaştırmaya yardım etti. Benim kanaatim o idi ki ve daima o oldu ki dünyada insanla yaşamak isteyenler insan olmak vasıflarının ve kudretini kendilerinde görmelidirler. Bu uğurda her türlü fedakarlığa razı olmalıdırlar. Yoksa hiçbir medeni millet onları kendi sırasında ve sınıfında görmek istemez. İslam'ın işgal eden itiraf devletlerinin mümessilleri, politikacıları hatta askerleri bir noksiyi anlamaya çok ehemmiyet veriyorlardı. Türkiye'de bütün memlekete nüfuzunu hissettirecek bir teşkilat olmasına ihtimal var mıdır? Böyle bir teşkilat varsa onun başına geçebilecek şahsiyetler kimler olabilir? İttihat ve Terakki hiç hatırlarımdan çıkardıkları yoktu. Bir gün ağabey, bir İtalyan şahsiyetinin Fethi Bey ile benimle görüşmek arzusunda bulunduğundan bahsetti. Bir İtalyan mimarının evinde buluşacaktık. Teklifi kabul ettik. Mollosu'nun karşısında büyük bir apartman. Çaydayız. Bahsedilen zat hemen söze başladı. Ben Türkiye'nin hakiki dostuyum. Hükümetin acizliği yüzünden bu memleketin nasıl fena akıbetleri sürüklendiğini de görüyorum. Sizin bunları düşünecek ve yeni bir hükümet kurabilecek teşkilat ve adamlarınız var mıdır? İttihat ve Terakki fırkasından bahsettiğini, bizi de fırkanın reisleri arasında serdiğini şüphe yoktu. Ben ilk defa tanıştığım bu zatla konuşur olmaktan çekindim. Arkadaşım belki de bize tasavvur olunan ehemmiyeti yanlış çıkarmamak için kuvvetli olduğumuzu ve kuvvetli arkadaşlarımızla söyledi. O halde kendinizi göstermelisiniz dedi. Biraz imtihana benzeyen bu konuşmadan nasıl bir netice çıkacağını düşünüyordum. O günkü hükümeti biraz daha tenkit ettikten sonra bize veda etti ve gitti. Herhalde İtalyanların bir başka maksatları olmalıydı. Arkadaşlar onun maksadını bu arada unutmaktık. Antalya ve havalisinden başka İzmir ve havalisine de hakim olmak. Buraları Yunanlılara bırakmamak. Bazı hadiseler bu kanaatine kuvvet verdi. İtalyan şahsiyeti bizden, fakat Arnavut aslından bazı kimselerle de temas ediyormuş. Onları şöyle bir sırada emanet etmiş. İzmir ve havalisini Yunanlıları işgal ettireceklerdir. Türkiye şüphesiz bundan memnun olmaz. İtalya da aynı endişelidir. Onun için İzmir ve havalisini Yunan istilasına karşı silahlı teşkilat yapmalısınız. Yunanlıları İzmir topraklarına sokmamaya çalışmalısınız. Eğer bunda muvaffak olamazsanız, hiç olmazsa dostunuz İtalya'yı tercih etmelisiniz. Bu iş için İtalya'nın istenildiği kadar silah ve malzeme vereceğini de temin ediyormuş. Bu teklifi dinleyenler arasında makul görenler, hatta İtalyan deniz vasıtalarıyla İzmir'e giderek telkinlere başlayanlar bile olmuştur. Gene onlar böyle bir mukavemet teşkilatının başına geçebilecek bir kumandan bile bulmuşlar. Ben. Burada kendileriyle görüşen zata söylemişler. Bunu yapar mı diye sormuş, emin olarak zorlayan varmışlar. Herhalde beni tavsiye edenler bu işte yalnız Türk menfaatini düşüneceğini hesaba katmış olacaklar. Bir gün arkadaşlarımızdan bir tarafından Beyazıt taraflarında birinin tesavvurlarından, fakat onları yalnız bir dostluk yardımı şeklinde sokarak bahsettiler. Hatta o zat ile mülakat gününün tespit olunduğunu da haber verdiler, güldüm. Çok safsınız dedim. Bununla beraber kendisiyle konuşacağım. Mülakat saatinde İtalyan şahsiyetinin bürosunda bulunuyordum. Çok terbiyeli ve nazikti. Evini basan İtalyan müfrezesinin geri çağırmak için müvesselin nasıl yardım ettiğini anlattım. Ekselans dedi. Herhalde bir tehlike karşısında sefarethanenin emrimize hazır olduğunu ben de söyleyebilirim. Yıldırımla vurulmuşa döndüm. Teessürümü saklamak için nefesimi güç tuttum. İtalyan tebaası mı oluyordum? Dedim ki, beni buraya mühim bir şeyden bahsetmek için siz davet etmişsiniz. Bu mühim şeyi dinlemek istiyorum. Bir an durdu. Ha dedi, bu mülakatı sizin de tanıdığınız arkadaşlarınız istediler. Öyle pek mühim bir mesele bahis mevzu değildi. O halde fazla rahatsız etmeyeyim dedim ve kalktım. Görüyorsunuz arkadaşlar, bir millet esirliğe düşünce o milletten olan herkes nasıl güç olur. Ben bu yabancının evinden çıkarken bütün uşaklarının arkamdan güldüklerini duyar gibi oluyordum. Caddenin kalabalığı arasında kendimi kaybetmeye çalıştım ve beni buraya sürüklemiş olanlara küstüm. Bununla beraber bu zat ilk sözünün benim üstündeki tesirini görünce bana otel tasarlarını bahsetmemek inceliğini göstermişti. O sırada İstanbul'da birçok kimseleri tevki ettiler. Fethi Bey de bunların arasındaydı. Fethi Bey'i iki defa tuttular. Birincisinden dinlenmesi çabuk kurtuldu. Fakat ikincisi biraz uzun sürdü. Galiba bu ikincisinde olacaktır. Kendisini görmek istedim. Yağların, mevkufların polis müdürlüğü içindeki bir dairede bulunduklarını haber verdi. Resmi üniformamı giydim. Yağların yanıma alarak gittim. Polis müdürü, umumi harpte liyakatsizliği için hayli fena muamelede bulunduğum bir eski zabitti. Merdivenlerden çıkarken kendi ayağımla geldiğim hapishanede kalmak korkusu hatırıma geldi. Belki bir hayırları olur diye sandıklarda rast geldiğim ve polisi takviye eden genç jandarma zabitlerinin ellerini sıkıyor ve hatırlarını soruyordum. İçlerinden beni tanıyanlar da vardı. Dam katına çıktık, etrafıma bakındım. Dar bir koridor üstünde karşılıklı ufak odalar. Manzara rahatlıydı. Sadrazamlar, nazırlar, bütün ricali mühimme ve bazı meşhur gazeteciler. Benim de işlerime katıldığı odalarda sevindiler. Her taraftan neşeli buyurun sesleri geldi. Sadrazam Sait Halim Paşa'nın odasına gittik. Başka nazırlar da geldi. Ne ayrılığı sorarlardı. Ne kadar derin düşüncelere daldım. Canım yandan söyledi. Bu zatları arasında hesabı entarı çekilmek lazım gelenler vardı. Fakat hesap soran millet değildi. Bilakis millete daha ağır bir felaketi sürükleyen insanlardı. Danda Fethi Bey'le biraz dolaştık, konuştuk. Ben de o günlerde bir takım takiplere uğrar gibi olduğunu hissettim. İstanbul'da hala ordu kumandanı sıfatıyla bulunuyordum. Ne azledilmiş ne tekaüt olmuş, ne de açığa çıkarılmıştım. Resmi bir vaziyetteydim. Bir gün Harbiye Nezaretinden bir tezkere geldi. Otomobilimi ve yerlerimi almışlar ve tahsisatımı kesmişlerdi. O gün iktidarda bulunanlardan kendi hakkında böyle bir muamele beklemiyordum. Bu henüz geldiği taraf belli olmayan bir tazyik idi. O tarihlerde General Alemli İstanbul'a gelmişti. Bir gün Harbiye Nazırımı ve Erkan Harbiye 2. Reisini karşısına alarak cebinden çıkardığı bir not defterinden bazı şeyler dikte etmek ister. Nazır ve 2. Reis konuşmak isterlerse de General Alemli, görüşmek için değil bazı arzularımı söylemek için sizlere kabul ettim cevabını verir. İşte bu konuşmalar sırasında Alemli 6. Ordu Kumandanlığı'na doğru tayin olunmaklığını da tavsiye eder. Gideceğim yerin neresi ve alacağım vazifenin ne olduğunu, ne vaziyette kalacağını tabii anlıyordum. Hemen reddettim. Yaver, otomobil ve tahsisat meselesi bu hadiseye bağlı olsa gerektir. Harbiye Nezaretinin muamelesini harp hizmetlerine ulaşan bir tecavüz sayan Mustafa Kemal bir istida ile bunu protesto etmiştir. Bu istida Marif Vekilliği tarafından meşrolunan Tarih Vesikaları dergisine çıktı sanıyorum. Yalnız Mustafa Kemal bize hatıralarını anlatırken bu istidanın İsmet Bey tarafından kaleme alınmış olduğunu söylemiştir. O zamanlar ordu kumandanlığı Mustafa ile küçük düşürmek bir parolaydı. Bu hücumlar nihayet Mustafa Kemal'e kadar bulaştı. Marif gazetelerden birinde bir yazı çıktı. Mustafa Kemal ordu haysiyetinin daha iyi müdafaa edilmesi lazım geldiğini Harbiye Nezaretine yazdı. Gariptir ki Harbiye Nezaretine giden bu mektup nazır tarafından gene gazeteye verilmiştir. Ve gazete sahibi bu sefer kendisi tecavüze uğramış gibi bir sahte tavır takılmıştır. Beni Osmanlı mahkemelerine havale etti. Bir gün bir cadnamı aldım. Hakaret mazlumu sıfatıyla bir hafta sonra mahkemeye çağrılıyordum. Yaman çatmıştık. Aklımı başına topladım, kumandanlık mevkiinde değildim, siyasi bir şey de yapamazdım, hukuk çaremi bulmalıydım. İsterdim ki bu muhakemede bulunayım fakat o zamanki İstanbul gazetecilerinin en aşağısıyla karşı karşıya gelmek çok gücüme giden bir şeydi. Bundan başka davanın bazı yüksek politikacılar tarafından hazırlanma bir plan neticesi olduğunu da düşünüyordum. Ne yaparsam yapayım mutlaka mahkum olacaktım. Bu vesileyle birçok dertlerimi döksem bile bunlar mahkeme salonlarının duvarları üstünde kalacaktı. Tanıdığım avukat Saadettin Ferit Bey'i davet ettim. Kendisine vaziyet anlattım ve fikrini sordum. Dava ehemmiyettedir dedi. Mahkum olmanız ihtimali vardır. Ama yaptın canım. Ben hiç de mahkum olmak niyetinde değilim. Maksadını pek tabi olarak kavrayamayan avukatım cevap verdi. Elbette, fakat müsaade ederseniz müddeinin vekiliyle konuşayım. Hayır, müsaade edemem. Ben haklı olamıyorum. Müddeinin avukatıyla görüşmeye ne lüzum var? Bu iş yolumun üstüne çıkan bir dikendir. Biraz daha zamana ihtiyacım var. Davayı lehimde de kazanmanızı istemiyorum. Yalnız bu zamanı kazandırabilirsiniz. Buna söz verebilirim. İlave ettim. Bu vesileyle oyalanmak, belki de hürriyetimden mahrum olmak istemem. Siz buna mani olabilirsiniz. En büyük iyiliği yapmış olursunuz. Vekilim bir iki defa mahkemeye gitti, davayı dağıttı. Bana o kadar zaman kazandırdı ki İstanbul'dan çıktığım gün henüz mahkeme bitmiş değildi. Bir sual sorulabilir. Vaktiyle emri muhalife tanınmakla beraber Hürriyet ve itirafçılar tarafından da bir türlü kendisine itimat olamayan Mustafa Kemal niçin başkaları gibi tutulup hapsedilmemiştir? Cevabını hatıralardan dinleyelim. Mütareke devrinde İzzet Paşa'dan sonra sadarete girenlerle adeta her gün yaşayan kabinelerinde nazırlık vazifesi alanların hakkında şöyle bir telakki beslediklerini zannediyorum. Beni Talat Paşa'nın, Enver Paşa'nın ve ümumiyetle İttihat ve Terakki Erkanı'nın muhalifi addediyorlardı. Bu sebeple taraflarından kazanılabileceğim ve onlara hizmet ederek faydalı olacağım fikrindeydiler. Benimle bu yoldan temas arayan, dostluk kurmaya çalışan nazırlarla hatırlarım. Mesela bir aralık dahiliye nezaretinde bulunan Mehmet Ali Bey adında bir zat bir iki defa Şişli'deki evimde beni ziyaret etti. Bu ziyaretinden memnun kaldığımı da arkadaşlarıma söyledi. Bir defa da Bahriye Nazırı Avni Paşa ile gelerek muhtelif mevzular üzerinde benimle konuştu. Artık adeta ahbap olmuş idik. Bir defa bu zatlar tarafından Circle de Orient ve bir öğle yemeğine davet olunmuştum. Bununla beraber şunu da sezer gibiydim. Temas ettiklerimin arkadaşları arasında bana emniyet etmek doğru olmadığı kanaatinde bulunanlar vardı. Bir gün Avni Paşa otomobilini göndererek beni Bahriye Nezaretine davet etti. Hatta evinden sefertesiyle gelen öğle yemeğini de beraberce yedik. Bu saf nazirden bir şeyler anlayabilmek için ne düşündüğü, vaziyeti nasıl gördüğü hakkında bazı sorular sordum. Hiçbir şeyden öğrenmediğini, ilk sözlerini anladım nazir, iyi şeyler düşündüklerinden, sahi şahanede işlerin iyi olacağından, çok kuvvetli bulunduklarından, İngilizlerle anlaşmak üzere olduklarından bahsetti. Tebrik ettim ve çok hoşuma gelecek olmalı kararlıkları gösterdim. Aynı paşa, o vakit Harbiye Nazırlığında bulunan Şakir Paşa'nın damadı idi. Bir aralık ismini yaparsan çok emanet verilen ailem olasılığını tazarlayan padişahla çok sıkı temaslarda bulunduğunu ve belki de sadrazam olacağını tutuyordu. Kendisiyle münasebette bulunan bir arkadaş bana aynı haberleri verdi, şunu da ilave etti. Ahmet Rıza Bey sizinle mahrem, gizlice görüşmek arzusundadır. Fakat göze çarpmamak için ne olmam benim evime gelmesi ve de benim onun evine gitmekliğim doğru değilmiş. Kendisi haftada birkaç gece ayağın dairesinde kalıyormuş.
Ayrım sonu.